Lucien, Can Dündar, 38. ayrım. 208. Ne kadar isterim burada bir evim olsa dedim. Hay hay, burada bir evin olacaktır dedi. Ne zaman? Günün birinde. İçinde hep ikimiz olacağız değil mi? Elbette. Daima beraber oturacağız. Tabii. Sadece beni memnun etmek, gönlümü almak için yapılan ve her zamanki gibi çok tatlı söylemek alışkanlığı içinde yaptığı vaatten ötürü pek mesut olmuştum. Heyhat! Vaat ettiği o yuvayı bana verdi. Hem de tam orada, vaat ettiği yerde. Vaktiyle arabamın durduğu, şimdi mezarlık olan o saha, herkese garip görünebilecek bir isabetle daima beraber oturacağımız evimiz oldu. Son söz. 2010'un Ağustos sonunda Lucien'in son satırını yazdığımda 10 yılı aşkın süredir zihnimde, yüreğimde gezdirdiğim bir yol arkadaşıma veda etmiş gibi hissettim kendimi. Mektupları yayımlandığında tanışmıştım onunla. DM edebiyatçıya taş çıkartacak bir üslup ve deli dolu bir aşığın tutkusuyla yazılmış satırlarda okuduklarım. Ardından hatıralarını merak ettim. Hacı Mehmet Duranoğlu 1944'ün vakit gazetelerini inceleyip 3 ay sürmüş bir tefrikadan Lucien'in anılarını çıkarıp masama koydu. 18 yaşında aşık olduğu 60'lık şairin peşine takılıp Türkiye'ye gelmiş, bu Belçikalı kızın hayatı benzeri görülmedik iniş çıkışlar ve meddü cezirlerle, Türkiye'nin yaşadıklarıyla paralel giden felaket ve sevinçlerle doluydu. Okudukça büyülendim. Onun anlattıklarında sadece bu ülkenin en büyük şairi unvanını almış bir edebiyatçının iç dünyasını değil, onu yetiştiren ülkenin tarihini de aydınlatacak detaylar gizliydi. Lucien ömrünün hemen tamamını Abdülhak Hamid'e adamıştı. Şair-i Azam onun gerçek vatanı olmuştu. Onun sayesinde hem Türkiye ile hem de devrin en büyük isimleriyle tanışmıştı. Atatürk'ten İsmet İnönü'ye, Tevfik Fikret'ten Nazım Hikmet'e kadar. Lucien'i keşfedince Hamid'e biraz daha merak saldım. İnce Enginü'nün senelerin emeğiyle bir araya topladığı hatıralarını, şiirlerini, oyunlarını, mektuplarını okudum. Hamid ve Lucien'in anıları ve mektupları ayrı ayrı basılmıştı. Adeta birleştirilmeyi bekliyorlardı. Onlar üzerinde araştırma yapanlar, ilişkilerini anlatacak kitabı kaleme alacak yazar için eşsiz bir malzeme derlemişlerdi. İnce Engin'in şairin mektuplarını topladığı kitabın ön sözünde, bu mektuplar Hamit'in hatıralarıyla da birleşince, Hamit hakkında ileride yazılacak kitaplara, çevrilecek filmlere çok değerli bilgiler katabilir diyordu. 1924 kitabından çok yararlandığım Beşir Ayvazoğlu, Hamit'in monografisini yazacak talihli yazar için malzeme büyük ölçüde hazır diyordu. Bu ifadelerden cesaret alarak Lucien'i yazmaya soyundum. Hamit unutulmuştu. Lucien'i tanıyan bile yoktu. Ama İnce Enginü'nün edebiyat araştırmaları, İhsan Safi'nin Hamit'le ilgili derlediği belgeler ve yazılar yol göstericiydi. Arşive girdikçe onlara dair anıları okudukça bin bir renkli ayrıntı saçıldı ortaya. Bir darılıp bir barışmaları, Nazım'la tanışmaları, Atatürk'le tartışmaları, samimi itirafları pek çok kitaba dağılmıştı. Son birkaç yılın yaz aylarını ve bütün tatillerini bunları okumaya vakfettim. Her daim kurtarıcım Nazan Gezer'in sahaflardan toparlayıp kurduğu hava köprüsü aracılığıyla yolladığı kitaplar hepten öykünün içine çekti beni. Eski dilde yazılmış, sayfaları sararmış, baskıları tükenmiş onlarca kitaptan okuduğum anıları, mektupları, şiirleri, piyesleri bir patchwork diker gibi anlamlı bir bütünde buluşturmaya gayret ettim. Bu güzelim öykü Poti'den Peşte'ye, Tahran'dan Bombay'a, Brüksel'den Londra'ya, Liège'den Ankara'ya, Venedik'ten İstanbul'a uzanan rengarenk bir coğrafyada geçiyordu ve fonunda yerküreyi kana bulayan bir dünya harbi, Balkan Savaşı, İstanbul'un işgali, son Osmanlı Meclisi, İstiklal Mücadelesi, Cumhuriyet'in yeşermesi vardı. Hamit ile Lucien, geçen asrın en büyük facialarının yangınına teğet geçmiş, her birinden en az yarayla kurtulmayı becermişlerdi. Öyle mükemmel fakat yine de eksikti. Özellikle Lucien'in Hamit'siz, Hamit'in Lucien'siz hayatı gölgedeydi. Birbirlerine yüzlerce mektup yazmışlardı. Ancak elde sadece Lucien'inkiler vardı. Hamit'inkiler kayıptı. Bir süre bu kayıp mektupların izini sürdüm. Türkiye'deki Belçika Büyükelçiliği ile Belçika'daki Türk Büyükelçiliği desteklerini esirgemediler. Türkiye'nin Brüksel'deki Büyükelçisi Murat Ersavcı ile elçilikten Sülünhan Akyurt'un yardımları ile Liège Asliye Mahkemesi'nden özel izin kararı çıkarılarak nüfus kayıtlarında Lucien'in ailesinin izini sürdük. Liège Belediyesi'nin Türk kökenli belediye başkan yardımcısı Mehmet Aydoğan, Ankara'daki Belçika sefaretinden Fethiye Has ve Brüksel'de öğrenim gören Zeynep Yanaşmayan'ın yardımıyla Lucien'in soy köklerini araştırdık. Venedik'e gittiğimde Vincenzo Nannelli, Lucien'in İtalya'daki hayatının izini sürmeme katkıda bulundu. Bir zamanlar Abdülhak Hamit Derneği başkanlığı yapan, ölümünden sonra da şairi anma törenleri düzenleyen Tahir Karaoğuz'un oğlu Doğu Karaoğuz, babasından kalan belge ve yazıları paylaştı benimle. İdil Esen ve Mustafa Sütçü, Milli Kütüphane, Meclis Kütüphanesi ve Bilkent Kütüphanesi'nde araştırmaya destek verdi. Aşiyan Müzesi'nin müdürü Atay Ersu, Hamit'in yazı masasının, koltuğunun, tablolarının, nişanlarının, kalemlerinin, resimlerinin, monoklunun ve Lucien'e ait bir saç perçeminin saklandığı odanın kapılarını açtı bana. Şairi yaşadığı, çalıştığı ortamda hissettim. Sonra bir yaz başı ben de çalışma masamın başına geçip kırılıp dağılmış bu harikulade heykeli yeniden yapmaya giriştim. Fakat sadece bulabildiğim parçaları yapıştırdım. Konu pek müsait olduğu halde belki de belgeselciliğin verdiği bir çekingenlikle eksik parçaları hayalle tamamlamaya, boşlukları düş gücüyle kurgulamaya yanaşmadım. Öyküde boşluklar, karakter tahlillerinde noksanlar varsa ondandır. O yüzden Lucien bir belgesel romandan ziyade romantik belgesele benzedi. En çok dil bahsinde zorlandığımı itiraf etmeliyim. Hamit'in dili artık kimsenin anlayamayacağı denli eskiydi. Lucien'in İsmail Yergüz tarafından leziz bir üslupla tercüme edilen mektupları da yazıldığı devrin lisanını yansıtıyordu. Lakin ikisinin üslubu da öyle zengindi ki, Türkçe'de kalem oynatanlar için böylesine şairane bir dilin, o unutulmuş kelimelerin artık anlaşılmaz diye çöpe atılması kabul edilebilir şey değildi. Ne yazık ki ilgisiz de bilgihanedeki musiki yoktu. Doruk, şahikanın lezzetinden uzaktı. Maşuk kendine yeni dilde karşılık bulamamıştı. Öte yandan geçen asrın diline sadık kalacağım derken, ancak sözlükle okunabilen bir kitap çıkarma tehlikesi de vardı. Bir orta yol aradım. Okuru biraz zorlama ve bazen dipnotlara başvurma pahasına mazinin lisanıyla günümüzün dilini buluşturmaya, ikisinden de cömertçe yararlanarak kitabın kelime dağarcığını genişletmeye çabaladım. İşte bu aşamada Cevat Çapan Hoca'dan yardım istedim. O da beni bu konuda cesaretlendirdi. Hamit ve Lucien'in hatıra ve mektuplarında kullandıkları dili bozmadan sadeleştirmeye çalıştım. Kendi yazdığım bölümlerde de onların dil zenginliğine ayak uydurmaya gayret ettim. Bu kitabın hayatın hızla eskitip yok ettiği bir dil mirasına da saygı duruşu olmasını istedim. Münevver Ayaşlı, Hamit'in eski Türkçe ile yazdığı şiirlerinin öz Türkçeleştirildiğinde buhar olacağını öne sürüyor. Nazım Hikmet, Dahi-i Azam'ın en kuvvetli yazısını başka bir dile çevirin. Hatta bugün konuştuğumuz Türkçe'ye tercüme edin. Bakın nasıl sabun köpüğü gibi dağılıveriyor diyordu. Kemal Bek bu tecrübeye girişti. Hamit'in yeni nesiller beni anlamıyorsa, nasıl Fransızları Almanları tercüme edip anlıyorlarsa beni de Çince yazdım farz etsinler. Eserlerimi Türkçe'ye tercüme etsinler vasiyetine uyarak kitaptaki bazı şiir, piyes ve mektuplarını günümüz Türkçesine tercüme etti. Böylece şair-i azamı gönderildiği dil gurbetinden geri getirdi. Eserlerini yeni nesille tanıştırdığı gibi çevrildiği buhar olacağı iddiasını da test etme fırsatı verdi. 2010 yaz başında tatile çıktığımda nicedir üzerinde çalıştığım bu kitap bitmeden sakalımı kesmemeye söz vermiştim kendime. Yaz sonu aksakallı bir meczuba dönüşmüştüm. Kitaba son noktayı koyduğumda ilk okuyanlar ortak tatilimizi bu kitapla paylaşmak zorunda kalan Eşim Dilek ve oğlum Ege oldu. Zor beğenmesiyle tanınan Dilek, her zamanki gibi yapıcı eleştiriler ve mantıklı önerilerle kitabı yeniden elden geçirmeme vesile oldu. Sabahladığım gecelerde kendisi de ilk şiirlerini yazarak bana eşlik eden Ege, yeni kuşağın dili ve anlam dünyasıyla bağ kurmama yardımcı oldu. Hepsi bittiğinde birikiminden onca yararlandığım Hamit uzmanı İnce Engin'in kapısını çalarak cesareti toplamıştım. Kitabı onun ellerine emanet ettim. Engin'in yoğun işleri arasında kitabın danışmanlığını nezaketle kabul etti. Olanca titizliğiyle gözden geçirdi. Olay ve karakterlerin yerli yerine oturmasına büyük katkı yaptı. Ve ardından Lucien'i sevgili Zeynep Çağlıyor devraldı. Daha önce Doğan Kitap'ta başlayan dostluğumuzu Can Yayınları'na taşıdık. Onun bana şevk ve sürat katan şefkatli kırbacı sayesinde ve Can Yayınları'nın cansiperane çalışan harika ekibinin desteğiyle Lucien'i elinizde tuttuğunuz haline getirdik. Artık son sözü yazmadan yapmak istediğim tek bir şey kalmıştı. Lucien'in daima beraber oturacağımız yer diye tanımladığı Zincirlikuyu'ya gidip onları ziyaret etmek. Hamit Zincirlikuyu'ya ilk gömülen isimdi. Mezarının haşmeti sayesinde onu bulmak kolay oldu. Ona çok yakın olduğu söylenen Lucien'in mezarını ise aradımsa da bulamadım. Mezarlık müdürlüğüne başvurdum. Çevredeki mezar taşlarını isim isim bildikleri halde onlar da bulamadılar. Bunun üzerine mezarlık arşivi açıldı. Lucien'in vefat tarihinden gömüldüğü yer tespit edildi. Hemen oraya gidip baktık ve gözlerimize inanamadık. Hamit'in biraz arkasında Ayhan Işık'ın mezarının karşısında, İsmail Hakkı Tekçe ve diğer komutanların mezarları arasında kaldırım kenarlarında sıkışıp kalmış bir tümsekten ibaretti Lucien'in kabri. Ne üzerine bir mezar yapılmış ne başına bir taş dikilmişti. Adı sanı olmayan, kimsesiz, sahipsiz, garip bir makberdi. Hamit'in mezarı ne kadar gösterişli ve büyükse onunki o kadar sade ve küçüktü. Ömrünü büyük şairin gölgesinde tüketen kadın, ölümünden sonra da onun arkasına gizlenmiş, adını, yerini herkesten saklayarak burada, sevdiği ülkenin toprağı altında tek başına sonsuzluğa çekilmişti. Mezarlıktan kederle ayrılırken Lucien'i okuyanların ara sıra bu unutulmuş kadını Zincirlikuyu'da ziyarete gideceklerini hayal ettim. Belki mezarı başında bir dua okuyacaklardı. Belki Maçkapalası'nın önünden geçerken başlarını kaldırıp Hamit'le uzun yıllar birlikte yaşadığı eve bakacaklardı. Ya da bir gün Aşiyan Müzesi'ni gezip bu mucizevi aşk hikayesinden arta kalan eşyalara göz atacaklardı. Bu onların unutulmuşluklarını bir nebze telafi edebilir. Tanışmalarından bir asır sonra en azından zihinlerde yeniden buluşmalarını sağlayabilirdi belki. Tıpkı benim bu kitapta yapmaya çalıştığım gibi. Yukarıda adlarını saydığım herkese ve beni yazmaya teşvik eden, cesaretlendiren, destekleyen, yazım ve basım sürecinde nazımı çekenlere içten teşekkürler. Can Dündar, Ekim 2010. "38. ayrımın sonu, sayfa 532. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı Lucien. Yazarı Can Dündar. Seslendiren Can Koyunpınar anısına annesi Zerrin Koyunpınar. Seslendirme bitiş tarihi 11 Ocak 2010. 39. ayrımda kitabın kaynakçası yer almaktadır.